Ayrım 18. Incognito. David Eagleman. Sayfa 183. Beyin mekanizmalarıyla daha uyumlu ve ileriye dönük bir hukuk sistemi, cezaların birey özelinde belirlenmesinden öte, cezaevlerini de standart beden olarak algılama alışkanlığımızı aşmamıza olanak tanıyacaktır. Cezaevleri genel geçer zihinsel sağlık kurumları haline gelmiş durumdadır. Ama bundan daha iyi yaklaşımlar da söz konusu olabilir. Bir kere ileriyi düşünen bir hukuk sistemi, biyolojik anlayışı özelleşmiş rehabilitasyona taşıyacak ve suçlu davranışlarına SARA, şizofreni ve depresyon gibi artık yardım aranan ve yardım edilen başka tıbbi sorunlara baktığımız gözle bakılmasını sağlayacaktır. Beyinle ilgili bu ve benzeri bozukluklar artık suçluluk çizgisinin diğer tarafında yerini almış ve şeytani değil, biyolojik olgu konumuna kavuşmuşlardır. Peki ama ya diğer davranış biçimleri, söz gelimi suça giren davranışlar, yasa yapıcı mercilerin ve oy hakkı olan vatandaşların çoğu suçluları tıka basa dolmuş durumdaki cezaevlerine yığmak yerine onları rehabilite etmekten yana olsa da sorun, rehabilitasyonun nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği yönündeki fikirlerin eksikliğidir. Ortak bilinç içinde hala yaşamakta olan bir korkuyu da unutmamak gerekir bu arada. Frontal lobotomi. Başlangıçta lokotomi adı verilen lobotomi ameliyatlarının mucidi, beynin alın, frontal loblarını bir neşterle devre dışı bırakarak suçlulara yardım edebileceği düşüncesiyle yola çıkan egasmoniz idi. Prefrontal korteksin ön alın korteksi, bağlantılarının kesilmesinden ibaret olan bu basit sayılabilecek ameliyatın sonucu, önemli düzeyde kişilik değişimi ve olası zihinsel gerilikti. Ameliyatı bazı suçlular üzerinde deneyen Moniz memnuniyetle fark etti ki yöntem gerçekten de onları sakinleştiriyordu. Hatta sakinleştirmekle kalmayıp kişiliklerini tümüyle sıfırlıyordu da. Moniz'in takipçisi Walter Freeman ise psikiyatrik hasta bakımını üstlenen kuruluşların etkili tedavi yöntemlerinden yoksun olduğunu fark etmiş ve lobotomiyi büyük grupları tedaviden kurtarıp gündelik yaşamlarına kavuşturmanın elverişli bir yolu olarak görmüştü. Ancak yöntem ne yazık ki insanları temel biyolojik haklarından etmekteydi. Sorun, asi bakım evi hastası Randall McMurphy'nin yetkililere baş kaldırdığı için cezalandırıldığı, Ken Kesey'in Guguk Kuşu, One Flew Over the Cuckoo's Nest romanında uç noktaya taşımıştı. Romanında McMurphy sonunda bir lobotomi ameliyatı geçirme talihsizliğini yaşar. Canlı ve neşeli kişiliğiyle koğuştaki başka hastaların yaşamlarına vurulan kilidi açmayı başarmış olan adam artık bir sebzeye dönüşmüştür. McMurphy'nin bu yeni durumuna tanık olan yumuşak başlı arkadaşı Chef Bromden, diğer koğuş üyelerinin liderlerinin düştüğü bu aşağılayıcı durumu görmesine izin vermeden onu bir yastıkla boğma iyiliğini yapar. Moniz'e Nobel ödülü kazandıran frontal lobotomi, suçlu davranışlarının düzeltilmesinde artık doğru bir yaklaşım olarak görülmemektedir. İyi ama lobotomi suça engel oluyorsa neden uygulanmasın? Bu noktadaki etik sorun, bir devletin vatandaşının ne ölçüde değiştirmesine izin vermek gerektiğidir. Dipnot, bu arada lobotominin gözden düşmesinin nedeni etik odaklı endişeler değil, soruna daha uygun bir çare sunan psikoaktif ilaçların 1950'lerin başlarında piyasaya girmesi olmuştur. Bana sorarsanız modern nörobilimin karşı karşıya olduğu belirleyici sorunlardan bir tanesi de budur. Beyni giderek daha fazla anladıkça hükümetlerin de onunla ilgili her şeye burunlarını sokmasını nasıl önleyebiliriz? Bu sorunun karşımıza yalnızca lobotomi gibi fiziksel biçimleriyle değil, daha incelikli biçimlerle de, söz gelimi, ikinci kez cinsel suç işleyen kişilerin şu anda Kaliforniya ve Florida'da yapıldığı gibi kimyasal kısırlaştırmaya zorlanmaları gerekip gerekmediği çıkabileceğinin altını çizelim. Ancak bu noktada etik kaygılar gütmemizi gerektirmeyecek bir rehabilitasyon yöntemini gündeme getiren yeni bir çözüm önerebiliriz. Buna prefrontal egzersiz adını veriyoruz. Prefrontal egzersiz. Bir vatandaşın toplumla yeniden bütünleşmesine yardım ederken güdülen etik hedef, davranışlarının toplumun gereksinimleriyle uzlaşmasına olanak tanımak için onu mümkün olduğunca az değiştirmektir. Bu önerimizin çıkış noktası, beynin farklı nöron gruplarının birbiriyle yarıştığı bir rakipler takımı olduğu bilgisidir. Bunun bir yarışma olması, sonucun taraflardan biri lehine gelişebileceği anlamına gelir. Güdüleri denetleme yetersizliği, tutsaklık sistemindeki çoğu suçlu için geçerli ve tipik olan bir özelliktir. Bu insanlar genelde doğru ve yanlış davranışları ayırt etmeyi bildikleri gibi cezanın ciddiyetinin de farkındadırlar. Sorun, güdülerini denetlemede gösterdikleri beceriksizliktir. Pahalı bir çantayla yürüyen bir kadını gördüklerinde fırsattan yararlanmak dışında bir şey düşünemez olurlar. Durumun cazibesi geleceğe dair endişelerini bastırmıştır. Kendinizi güdülerini denetlemede yetersiz kalan insanların yerine koymakta zorlanıyorsanız, istemediğiniz halde dayanamayıp yaptığınız ya da direnemediğiniz şeyleri düşünün. Ara atıştırmaları, alkol, çikolatalı pasta, televizyon, yetersiz güdü denetiminin kendi karar verme süreçlerimizi nasıl ele geçirebildiğini görmek için öyle çok da uzağa bakmaya gerek yoktur. Bunun nedeni ise kendimiz için en iyi olanı bilmememiz değil, ayartıcı bir etkenin varlığında uzun dönemli düşünceyi temsil eden alın lobu devrelerinin rekabetten yenik çıkmasıdır. Savaşın ya da ekonomik krizin ortasında ılımlı bir partiye oy vermek gibi bir şeydir bu. Öyleyse yeni rehabilitasyon stratejimiz, kısa dönemli devreleri bastırabilmesi için alın loblarına biraz talim yaptırmak olmalıdır. Meslektaşlarım Stephen LeConte ve Pearl Chew'nu bunu gerçekleştirmek amacıyla beyin görüntüleme tekniklerinde gerçek zamanlı geri bildirimi güçlendirme çalışmaları yapmaktadırlar. Farz edin ki çikolatalı pastaya direnme gücünüzü geliştirmek istiyorsunuz. Deneyde size beyin taraması uygulanırken bir yandan da çikolatalı pasta resimleri gösteriliyor ve böylece yeme arzusuyla birlikte harekete geçen beyin bölgelerinin hangileri olduğu belirlenebiliyor. Bu ağlardaki etkinlik bilgisayar ekranında dikey bir çubukla temsil edilmekte. Sizin işiniz bu çubuğun aşağı inmesini sağlamak. Çubuk, duyduğunuz yeme arzusunun düzeyini gösteren bir derece işlevini görüyor. Arzuyla ilgili ağlar yüksek etkinlik gösterdiğinde çubuk da yükseklere tırmanıyor. Arzunuzu bastırdığınızda aşağı iniyor. Siz yalnızca çubuğa bakıp onu aşağı indirmeye çalışıyorsunuz. Belki pastaya direnmek için uyguladığınız yöntem hakkında içgörünüz var. Belki de bu tümüyle erişiminiz dışında. Her durumda farklı zihinsel denemeler yapıyorsunuz. Ta ki çubuk yavaşça inmeye başlayana kadar. Aşağı inmesi alın lobu devrelerinin dürtüsel yeme arzusunda çalışan devrelerin etkinliğini başarıyla bastırabildiğini gösteriyor. Uzun dönemli güçler kısa dönemli güçleri yenmiş durumda. Resimlere bakmaya devam ederek alın lobunuzdaki devreleriniz iyice güçlenene kadar çubuğu aşağı düşürme çalışmalarına devam ediyorsunuz. Bu yöntem beyninizin ayarlanmaya gerek duyan bölümlerindeki etkinliği görselleştirebilmenizi sağlıyor ve siz de kullandığınız farklı zihinsel yaklaşımların etkilerini doğrudan gözleyebiliyorsunuz. Demokratik rakipler takımı benzetmesine dönersek, buradaki temel fikir güçler arasında iyi bir denetim denge sistemi kurup bunu yerli yerine oturtmaktır. Prefrontal egzersizin amacı, partiler arasındaki tartışma alanının koşullarını iki taraf için eşit düzeye getirmek ve böylece eyleme geçmeden önce düşünmeyi teşvik etmektir. Aslına bakılırsa, olgunlaşma dediğimiz şey de bundan ibarettir. Genç beyinlerle yetişkin beyinler arasındaki temel fark alın loblarının gelişmişliğinde yatar. İnsanda prefrontal korteksin 20'li yılların başlarına kadar tümüyle gelişmemesi, dürtüsel ergen davranışlarının altında yatan temel nedendir. Alın lobu bazen toplumsallaşma organı olarak da nitelendirilir. Çünkü toplumsallaşma dediğimiz olgu da aslında en ilkel dürtülerimizi bastırmak için uygun devreleri geliştirmekten ibarettir. Bu durum alın lobu hasarının neden varlığından bile haberdar olmadığımız toplumsallığa aykırı davranışları açığa çıkardığını açıklamaktadır. Dükkanlardan eşya çalan, teşhircilik yapan, ortalığa işeyen ve uygunsuz zamanlarda şarkı söylemeye başlayan frontotemporal demans hastalarını hatırlayın. Yüzeyin altında sinmiş bekleyen zombi sistemler aslında her zaman vardı. Yalnızca normal işlev gören alın lobları tarafından maskelenmişlerdi. Cumartesi gecesi dışarı çıkıp zil zurna sarhoş olanların da başına aynı şey gelir sıklıkla. Normal işlevlerle kurulmuş olan baskıyı ortadan kaldırarak zombilerin ana sahneyi devralmasına izin verirler. Prefrontal salonda biraz antrenman yaptıktan sonra çikolatalı pastaya karşı yine aynı arzuyu duyabilirsiniz. Ama artık onun sizi yenmesine izin vermek yerine siz onun hakkından gelmeyi öğrenmiş olacaksınız. Mesele dürtüsel düşüncelerimizin yaşasın pasta keyfine varmak istemeyişimiz değil, alın korteksimize bu dürtüyü izleyip izleyemeyeceğimize ilişkin biraz denetim bahşetmektir. Ben almayayım. Benzer şekilde herhangi bir kişi suç kapsamına girecek bir eylemde bulunmanın hesabını yapıyorsa, harekete geçmediği sürece buna izin vardır. Pedofile gelince çocukların ona çekici gelmesi durumunu kontrol etmeyi düşünemeyiz bile. Kişisel hakları ve düşünce özgürlüğüne saygı duyan bir toplumun bireyleri olarak umabileceğimizin en fazlası güdülerini eyleme dökmemesi olabilir. İnsanların düşüncelerini sınırlandıramayız. Ve hiçbir hukuk sistemi de böyle bir şeyi kendisine hedef olarak koymamalıdır. Toplumsal politikaların yapabileceği tek şey, dürtüsel düşüncelerin sağlıklı bir nörodemokrasi tarafından ele alınmadan önce davranışa dönüşmesini engellemeye çalışmaktır. Gerçek zamanlı geri bildirim sürecinin ileri teknolojiden yararlanıyor olması, hedefin kişinin uzun dönemli karar verme yetilerini güçlendirmek, aslında son derece basit olduğu gerçeğini unutmamıza izin vermemelidir. Amaç uzun dönemli sonuçlara öncelik tanıyan, sinirsel topluluklara daha fazla denetim yetkisi vermektir, dürtüselliği baskılamaktır, düşünmeyi teşvik etmektir. Eğer bir vatandaş uzun dönemli sonuçları düşündüğü halde yasal olmayan eylemi gerçekleştirmeye yine de karar verirse, söz konusu sonuçları uygun biçimde ele almamız gerekecektir elbette. Bu yaklaşım etik bakımdan önemli olmanın yanı sıra özgürlükçü anlayışa da yakındır. Hastanın zihinsel kapasitesini kimi zaman bir bebeğinkinden farksız kılabilen, lobotomiden farklı olarak bu yaklaşım kendisine yardımcı olmak isteyen bir insana fırsat tanımaktadır. Hükümetler psikocerrahiyi zorunlu tutmak yerine kişinin kendisi üzerinde daha fazla düşünmesi ve toplumsallaşması için ona yardım elini uzatabilir. Bu tutum aynı zamanda ilaç ya da ameliyatla beyne müdahale edilmeksizin beyin esnekliğinde plastisite devreye giren doğal mekanizmaları güçlendirerek beynin kendi kendine yardımcı olmasına yardım etmiş olur. Ürünün geri çekilmesindense üzerinde ayarlama yapmayı yeğleyen bir yaklaşımdır bu. Tüm bunlar kendi üzerinde düşünme kapasitesini artıran herkesin aynı olumlu sonuca varacağı anlamına gelmese de bu kişiler en azından nöron grupları arasındaki tartışmaları dinleme olanağı bulacaklardır. Bu yaklaşımın devreye girmesinin umulan caydırma gücüne olumlu etkisi olabileceğini de unutmayalım. Çünkü bu yalnızca uzun dönemli sonuçları düşünüp bu doğrultuda harekete geçen kişiler için geçerlidir. Dürtüsel kişilikler için ceza korkusunun ağır basması olasılığı düşüktür. Prefrontal egzersiz bilimi henüz çok erken dönemlerini yaşamakta olsa da bu yaklaşımın doğru modeli temsil edeceği konusunda umudumuz var. Hem biyoloji hem etik konusunda sağlam temelleri oturan yaklaşım, kişinin uzun dönemli karar verme konusunda kendisine olumlu yönde yardım etmesine izin vermektedir. Bütün bilimsel girişimlerde olduğu gibi şimdiden göremeyeceğimiz bir takım nedenlerle başarısızlığa uğrayabilir ama en azından gelmiş olduğumuz nokta hapsetmenin akla yakın tek çözüm olduğunu varsaymak yerine yeni fikirler üretebileceğimiz bir noktadır. Rehabilitasyona yönelik yeni yaklaşımları uygulamaya sokmada karşılaşılan güçlüklerden biri toplum tarafından kabul görmektir. Herkeste olmasa bile pek çok kişide güçlü bir intikam güdüsü vardır. Görmek istedikleri şey rehabilitasyon değil, cezadır. Bu güdüyü anlayabilirim çünkü bende de var aynı şey. Ne zaman bir suçlunun korkunç bir eylemde bulunduğunu duysam öyle öfkelenirim ki kendi yöntemlerimle öç alma duygusu kaplar içimi. Ancak bir şey yapmak için güçlü dürtüler hissetmemiz onu en iyi yaklaşım yapmaz elbette. Yabancı korkusu anlamına gelen ksenofobi durumunu ele alalım. Bu tümüyle doğal bir duygudur. İnsanlar kendilerine benzeyen ve kendileri gibi konuşan insanları tercih ederler ve ne kadar aşağılarsak aşağılayalım, yabancılardan hoşlanmamak genel geçer bir tutumdur. Toplumsal politikalarımız insanlığın en aydın fikirlerini, insan doğasının en bayağı yönlerine galip gelecek şekilde güçlendirip kalıcı kılmak üzere biçimlendirilmektedir. ABD'de ayrım karşıtı konutlandırma yasalarını 1968 tarihli Vatandaşlık Hakları Yasası başlık 8 altında kabul etmiştir. Bu noktaya gelmek çok zaman almış olsa da gelmiş olduğumuz gerçeği standartlarımızı daha iyi bir bakış açısı temelinde geliştirebilen esnek bir toplum olduğumuzu göstermektedir. Aynı durum kural tanımaz cezalandırma içgüdüsü için de geçerlidir. İntikamcı dürtülerimizin varlığını inkar etmiyor ve bir toplum olarak onlara direnmek gerektiği anlayışına varabiliyoruz. Çünkü işlenen suçun gerçekleri konusunda yanılıyor olabileceğimizi ve herkesin suçluluğu jüri önünde kanıtlanana kadar masum sayılma hakkına sahip olduğunu biliyoruz. Benzer şekilde davranışın biyolojik temellerini daha fazla anladıkça suçun sorumluluğu ile ilgili sezgisel fikirlerimizi daha yapıcı bir yaklaşım adına kontrol altına almak bize daha akla uygun gelecektir. Daha iyi fikirleri öğrenme becerisine sahibizdir. Hukuk sisteminin işi de en iyi fikirleri alıp onları zamanın değişen görüşlerine karşı koyabilecekleri biçimde yerli yerine dikkatlice oturtmaktır. Toplumsal politikaların beyin temeline oturtulması şu anda bize fazla uzak görünse de aslında hiç de öyle olmayabilir ve bu tür bir yaklaşım her zaman sezgilere aykırı da görünmeyebilir. İnsan eşitliği söylencesi. Beyin işleyişinin davranışla nasıl sonuçlandığını anlamak için başka nedenler de vardır. İnsanları hangi eksen üzerinden ölçersek ölçelim, empati, zeka, yüzme becerisi, saldırganlık ya da doğuştan gelen çello çalma veya satranç oynama yeteneği, doğanın çok geniş bir dağılım ortaya koyduğunun farkına varırız. İnsanlar eşit doğmazlar ve bu değişkenlik hep halı altına süpürülmesi evla bir konu olarak görülse de aslında evrimin motorudur. Evrim her nesille birlikte mümkün olan bütün boyutlarda üretebildiği kadar çeşit üretir. Çevresel koşullara en uygun olan ürünler de üreme hakkını kazanır. Bu yaklaşım son 1 milyar yıl boyunca inanılmaz ölçüde başarılı olmuş ve ilkel çorba içinde kendi kendini çoğaltarak yüzen moleküllerden yola çıkarak roketlerle uzaya açılan insana kadar ulaşabilmiştir. Ancak bu çeşitlilik, bütün insanların yasa karşısında eşit olduğu öncülüğüne kısmen dayalı olan hukuk sistemi için bir sorun kaynağıdır aynı zamanda. Bu yerleşik insan eşitliği söylencesi, her bireyin karar verme, güdü denetimi ve sonuçları düşünme bakımından aynı derecede yeterli olduğunu savunur. Kulağa hoş gelse de bu görüş doğru değildir. Kimileri çeşitli yerlerinden delinmiş olsa da söylenceye tutunmanın yararlı olduğu görüşünü savunmaktadır. Buna göre eşitlik, gerçekçi olsun veya olmasın, özellikle takdire değer türden bir toplumsal düzen, adalet ve istikrar konusunda herkese payını dağıtan bir karşı olgu sunar bize. Bir başka deyişle yanlış olduğu kanıtlanan bazı varsayımlar yine de yararlı olabilir. Bu görüşe katılmıyorum. Bütün kitap boyunca gördüğümüz gibi insanlar sahneye aynı becerilerle donanmış olarak çıkmaz. Hem genetiği hem de kişisel tarihi her insanın beynini farklı bir kalıba sokmuş durumdadır. Aslında yasalar da bu gerçeği kısmen kabul eder. Çünkü bütün beyinlerin eşit olduğu varsayımının getirdiği baskılar da çok büyük olacaktır. Yaşı örnek alalım. Ergenlik dönemindekiler karar verme ve dürtü denetiminde yetişkinlere göre farklı beceriler sergiler. Basitçe çocuk beyni yetişkin beyni gibi değildir. ABD yasaları bu durumu kabaca da olsa kabullenerek 17 yaş ile 18 yaş arasına belirgin bir çizgi çeker. Roper Simmons davasında ABD Yüksek Mahkemesi suç işlendiğinde 18 yaşın altında olanlara ölüm cezası verilemeyeceği kararını vermişti. Yasalar bunun dışında zeka düzeyinin de önemli olduğunu kabul eder. Yüksek Mahkeme benzeri bir kararla zeka geriliği olanlara ölüm cezası verilemeyeceğini ilan etmiştir. Sonuçta yasaların bütün beyinlerin eşit yaratılmadığı gerçeğini tanıdığını söyleyebiliyoruz. Sorun, yasaların şimdiki versiyonunun kaba bölümlendirmelerden yararlanmasıdır. Eğer 18 yaşındaysanız sizi öldürebiliriz. 18. yaş gününüze bir gün kaldıysa güvendesiniz. IQ puanınız 70 ise elektrikli sandalye sizi bekliyor. Ama 69 ise cezaevi yatağının keyfini sürebilirsiniz. IQ puanları uygulandıkları günlere ve farklı test koşullarına göre değiştiği için eğer sınıra yakınsanız doğru koşullara denk gelmek için dua etmeyi de ihmal etmeyin. Ergenlik dönemini geride bırakmış ve zihinsel geriliği olmayan bütün vatandaşların eşit olduğuna inanır gibi yapmanın hiçbir anlamı yoktur. çünkü değildirler. Farklı genler ve farklı deneyimler insanları dıştan olduğu kadar içten de farklı kılar. Nörobilim geliştikçe insanları kabaca belirlenmiş ikili bölümlendirmelerin değil, koca bir yelpazenin üyeleri olarak anlama becerimiz de gelişecektir. Bu ise bütün beyinlerin aynı teşvik unsurlarına aynı biçimde yanıt verdiği ve aynı cezaları hak ettiği anlayışını terk edip ceza ve rehabilitasyon koşullarını bireye göre biçimlendirmemize olanak sağlayacaktır. Değiştirilebilirliği temel alan ceza sistemi. Yasaları kişiselleştirmek birçok şekilde olabilir. Bunlardan bir tanesini de ben önereceğim. Kızınızın boya kalemiyle duvara yazdığı örneğe geri dönelim. Senaryolardan birincisinde bunun bilerek, ikincisinde uyur gezerken yapıyor. Sezgileriniz onu yalnızca uyanık olduğu durum için cezalandırmanız gerektiğini, uykuda yaptıkları için onu affedebileceğinizi söylüyor. Ama neden? Ben sezgilerinizin cezanın amacıyla ilgili önemli bir anlayışı barındırdığı önerisini getireceğim. Bu örnekte asıl önemli olan onun sorumlu tutulabilirliği ile ilgili sezgileriniz değil, ki uykudayken yaptıklarından sorumlu tutulamayacağı açıktır, değiştirilebilirliği ile ilgili sezgilerinizdir. Burada geçerli olan düşünce, davranışın yalnızca değiştirilebilir olduğunda cezalandırılması gerektiğidir. Kızınız uyur gezerken yaptığı davranışları değiştiremez. Bu nedenle ceza vermek hem acımasızca olacak hem de sonuçsuz kalacaktır. Gelecekte ceza ile ilgili kararlarımızı beynin esnekliği, nöroplastisite üzerine temellendirebileceğimizi düşünüyorum. Bazı insanlar klasik koşullamaya, ceza ve ödül daha iyi yanıt veren beyinlere sahipken, diğerleri psikoz, sosyopati, alın loblarında gelişim bozukluğu ya da başka sorunlardan dolayı değişime direnç gösterir. Taş kırmak gibi ağır bir cezayı ele alalım. Amaç mahkumları suçu yeniden işlemekten caydırmaksa, beyinlerinin uygun esnekliğe sahip olmaması halinde cezanın da bir anlamı kalmayacaktır. Ama eğer toplumla yeniden bütünleşmeyi mümkün kılacak bir davranış değişikliğini vaat eden klasik koşullanma devreye sokulabilecekse, ceza verilmesi de uygun olacaktır. Hükümlü ceza yoluyla istenen doğrultuda değiştirilemeyecekse, onu kapalı tutmak yeterlidir. Kimi felsefeciler cezanın, failin karşı karşıya bulunduğu olasılıkların sayısı esas alınarak belirlenebileceğini savunmuştur. Diyelim ki bir sinek karmaşık seçenekler arasında dolaşma becerisine nöral bakımdan sahip değilken, bir insanın, özellikle de akıllı bir insanın çok sayıda seçeneği vardır. Dolayısıyla olayları kontrol etme şansı çok daha fazladır. Öyleyse cezanın derecesinin, failin elindeki seçeneklerin derecesine göre belirlendiği bir ceza sistemi de tasarlanabilir. Ancak bunun en iyi yaklaşım olduğu görüşünde değilim. Çünkü az sayıda seçeneğe sahipken bile değiştirilebilir olan insanlar da var olabilir. Hiç eğitim almamış bir köpek yavrusunu düşünün. Çişi geldiği zaman vızıldanıp kapıyı tırmalamak aklına gelmez. Böyle bir seçim yapma şansına bile sahip değildir. Çünkü bu seçeneğin de söz konusu olabileceğini henüz öğrenmemiştir. Ama siz yine de merkezi sinir sisteminde uygun davranışı göstereceği biçimde bir değişim yaratmak amacıyla onu azarlarsınız. Dükkandan mal aşıran bir çocuk için de geçerlidir aynı şey. Başlangıçta ne mülkiyete ne de ekonomiye ilişkin bir anlayışı vardır. Onu cezalandırmanızın nedeni ise fazla sayıda seçeneğe sahip olması değil, değiştirilebilir olduğunu bilmenizdir. Ona bir iyilik yapmakta ve onu toplumsallaştırmaktasınızdır. Önerim, cezayı nörobilimle hizalamak amacını gütmektedir. İçerdiği temel fikir ise sorumlu tutulabilirlikle ilgili toplumsal sezgilerin daha adil bir yaklaşımla yer değiştirmesidir. Şu an için fazlaca pahalı olsa da gelecekteki toplumlar beyin esnekliğini, yani devre bağlantılarını değiştirme kapasitesini ölçmede temel alacakları bir başvuru sistemini deneyler yoluyla geliştirebilirler. Sisteme göre değiştirilebilir olan kişilere, örneğin alın lobu gelişimini henüz tamamlamamış bir ergen, sert bir cezanın, örneğin yaz boyunca kaya kırmak, verilmesi bu durumda uygun olacaktır. Buna karşılık toplumsallaşma kapasitesini asla geliştiremeyecek olan alın lobu hasarlı bir kişinin ise, devlet tarafından farklı türden bir kurum sınırları içinde etkisiz hale getirilmesi gerekecektir. Aynı durum zeka geriliği olanlar ya da şizofrenler için de geçerlidir. Ceza, kimilerinin kana susamışlığını dindirse de bunun bütün toplumu kapsamasının bir anlamı yoktur. 18. ayrımın sonu. Sayfa 193.